güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün, bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Tuna Boyundan köşemiz var. Doçent Doktor Mustafa Hatipler de Tuna Nehri'nin bizler için anlamı ve öneminden bahsedeceğimiz söyleşiyi programın ilk dakikalarından itibaren dinleyebilirsiniz. Ve ikinci bölümümüzde Söz Uçar köşemizle karşınızda olacağız. Yazar Memiş Okuyucu'yla yeni çıkan kitabı Türkiye'de Şehirli Dindarlık üzerine konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Yem olurum kuşa kurda, daha yeni düştüm derde, yem olurum kuşa kurda. Yüce dağlar oldu perde, neredesin nazlı yârim? Neredesin, neredesin, neredesin? Akşam oldu kara gözlüm, neredesin? Oh, neredesin? Yüce dağlar oldu perde, neredesin nazlı yârim? Neredesin, neredesin, neredesin? Akşam oldu kara gözlüm, neredesin? Oh, neredesin? Yalan oldu, seviyordum, yalan oldu. Gönül bağım talan oldu, seviyordum, yalan oldu. Seni benden alan oldu, neredesin nazlı yârim? Neredesin, neredesin, neredesin? Akşam oldu kara gözlüm, neredesin? Of, neredesin? Kar yağdı ömrüm bağına, neredesin nazlı yârim? Neredesin, neredesin, neredesin? Akşam oldu kara gözlüm neredesin? Of neredesin? Seni benden alan oldu. Neredesin nazlı yârim? Neredesin? Neredesin? Neredesin? Akşam oldu kara gözlüm neredesin? Of neredesin?
Tuna boyunda. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olmasıyla dikkat çeken bir nehir. Üzerine şiirler yazılan, içinden geçtiği şehirlerin tarihine tanıklık eden Tuna, bazen kabarıp taşmış, bazen donmuş ama hep yaşamış. Bu muazzam nehrin kültür ve medeniyet havzamızı nasıl şekillendirdiği, Tuna Nehri ile olan birlikteliğimizin tarihi süreci bizim için ne anlam ifade ettiği üzerine Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamızla Tuna boyundan söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Tuna'nın önemi zaten dillere destan. Onun için değil programlar, değil saatler, günler yetmez biliyoruz ama biz öyle küçük küçük başladık. Bugün de kültür ve medeniyet havzamızı nasıl şekillendirdiği üzerine konuşarak sözlerimize devam etmek istiyoruz değerli hocam. Neler söylersiniz?
Şöyle başlayalım eğer izin verirseniz. Geçen hafta bizim en meşhur seyahatname yazarımızla söze nokta koymuştuk, Evliya Çelebi ile. Biliyorsunuz Evliya Çelebi, geçen hafta da söyledim ama bazı şeyleri tekrarında fayda var.
Tabii.
İstanbul'da hemen Boğaz'ın başında küçük bir camideyken Peygamber Efendimiz'i rüyasında görür ve ona şefaat ya Resulallah diyeceği yerde seyahat ya Resulallah diye ağzından çıkar. Böyle bir hikayesi var.
Ne güzel.
Ama o hikaye o kadar güzel bir hikayeye sebep olmuştur ki Evliya Çelebi Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemdeki azim ve büyük toprak coğrafyasını tepeden tırnağa, hatta bazı yerlere birkaç kez gitmek suretiyle gezmiş bir kişidir. Güzel olan sadece gezmemiş, gezerken de notlar almış, yazılar yazmış ve o günü bugüne bize taşımış bir
günü. Sanki hissetmiş gibi değil mi değerli hocam? Hani yıllar sonra evet, bunu birileri okuyacak demiş gibi sanki.
Aynen öyle, o şekilde. Geçen hafta onun Tuna ile alakalı son sözleriyle bitirmiştik. Oradan alayım izin verirseniz.
Estağfurullah hocam.
Hamdi Hüda, Cenab-ı Hakk'a hamdolsun diyor Evliya Çelebi. Bu nehri Tuna'nın, Tuna nehrinin evvelinden ahirine, yani başından sonuna kadar, yani Alman diyarında tuluğundan, doğumundan, doğuşundan, Karadeniz'de grubuna, Karadeniz'de karışmasına, batmasına kadar olan bu nehrin iki tarafını 5 kere seyahat edip temaşa etmişizdir. 5 kere Türkçe zaten belli. 5 kere bu nehri başından sonuna kadar. Bakın çok ilginç. Evliya Çelebi bile Tuna nehrini 5 defa, bu bir içselleştirmedir, 5 defa tepeden tırnağa, yani Almanya'nın kara orman bölgesinden doğan Tuna'yı oradan Karadeniz'e, denize karıştığı yere kadar 5 defa seyahat etmiş ve gezmiş ve çok detaylı bir şekilde orada kışın buzların buzlu halinden tutun da balıkların çok bol olduğu yere kadar, demir kapılarına kadar Tuna'yı detaylı bir şekilde yazmış. Evliya Çelebi'nin Tuna Nehri ile alakalı söylediği bundan ibaret değil elbette. Bunları zaman içerisinde ele alacağız. Ancak şunu da söyleyelim. Evliya Çelebi Tuna Nehri ile alakalı yaptığı en çarpıcı tespit Ümmül Nuhur olarak onu vasıflandırmasıdır. Ne demek Ümmül Nuhur? Tuna Nehri Evliya Çelebi'ye göre nehirlerin anasıdır. Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu'na, Roma İmparatorluğu'na, Bizans İmparatorluğu'na ve muhtemeldir ki Roma öncesi birçok devlete hem bir coğrafi sınır hem de bir medeniyet havzası doğurmak bakımından Tuna Nehri'nin olağanüstü etkisi, olağanüstü gücü var. Bizim çok da değer verdiğimiz Osmanlı Osmanlı tarihi ile alakalı olarak da yazdıklarını çok önemsediğimiz meşhur tarihçi Frank Babinger Tuna Nehri ile alakalı olarak çok ilginç bir tespitte bulunur. Ve der ki Tuna'yı Osmanlı İmparatorluğu'nun kader ırmağı olarak tanımlar. Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu ne zaman ince donanmasını kaybetmiştir Tuna'da, ne zaman Tuna boyundaki yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Bu terk ediş Osmanlı İmparatorluğu'nun geri dönüşünün de bir anlamda işaret fişeği olmuştur. Yani Babinger gibi söylemek gerekirse gerçekten de Tuna Nehri Osmanlı Devleti'nin kader ırmağıdır. Hatta Osmanlı Devleti'nin beka meselesidir. Tuna'yı, Tuna'daki kalelerin kaybedilmesi, duraklama, gerileme ve en nihayet çöküş döneminin en önemli İspatı işaret fişekleri, evet, en önemli fişekleri olarak değerlendirilebilir.
Evet, değerli.
Bizim, eğer izin veriyorsanız devam edeyim.
Lütfen buyurun.
Bizim medeniyetimizin baş tacı olan bir önceki programımızda nehirlerden söz ettik. Mutlaka bilirsiniz ki bunu İbni Haldun meşhur mukaddimesinde de söyler. Nehirlerin medeniyetleri kurucu bir özelliği vardır. Gerçekten de birçok medeniyet nehir kenarında kurulmuştur. Burada bu kurulmayı sadece içme suyu tedarik etmekten varsaymak çok da doğru değil. Çünkü nehirler aynı zamanda etkileyendir. Nehirler aynı zamanda değiştirme gücüne sahip olan varlıklardır. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz de bu anlamda bir nehir medeniyetidir. Hatta şöyle derler, göllerin bütün durağanlığının yanında, denizlerin uçsuz bucaklığının yanında nehirler hem kontrol eden hem de kontrol edilen özelliklere sahiptir. İşte buraya kadar biraz da Tuna'ya girdik Frans Babinger'le birlikte, biraz Evliya Çelebi ile girdik. Eğer izniniz olursa buradan sonra artık nehir genellemesini, nehir betimlemesini bırakalım ve yavaş yavaş hep birlikte Tuna boyundan olalım. Tuna boyuna yavaş yavaş biz de duhul edelim.
Evet, evet, evet hocam.
Bu konuda geçen yıl kaybettiğimiz rahmetli Ahmet Haluk Dursun hocamızdan söz etmemek mümkün değil ve bir haksızlık. Çünkü Tuna Güzellemesi isimli kitabıyla rahmetli Haluk Dursun hocam hem Tuna'yı yıllar sonra, belki de asırlar sonra bir kere daha hafızalarımıza sokmak görevini ifa etmiş oldu. Hem de bir kere daha Tuna ile alakalı olan bilgilerimizi tazelememize vesile olmuştur Tuna Güzellemesiyle. Şunu hemen söyleyelim. Tuna Güzellemesinde de var bu bilgi. Tuna ile alakalı çok şiirler var yazılan, çok sözler var söylenen ama bu sözlerin içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün de Tuna ile alakalı bir şiiri olduğunu bilhassa altını çizerek belirtmek istiyorum. Dönüyorum rahmetli Haluk Dursun hocamıza.
Buyurun.
Haluk Dursun hocamız şöyle diyor Sezin Hanım. Yahya Kemal ısrarla Türk'ün gönlünde dağ varsa Balkan'dır, nehir varsa Tuna'dır diyor. Acaba gerçekten öyle mi diye soruyor Haluk Dursun hocam. Acaba gerçekten öyle mi? Üstadın yani Yahya Kemal'in Türk kavramı ne şekilde oluşmuş? Türk deyince neyi, kimileri, kimleri kastetmiştir? Yoksa koskoca Yahya Kemal herkesi kendisi gibi mi zannetmektedir? Bir Balkan Türk'ü olarak Türk'ün coğrafyasını Rumeli'nden, dağını Balkan'dan, nehrini Tuna'dan ibaret mi saymaktadır? Gelin isterseniz soyunda sopunda hiç Rumelilik bulunmayan, suyun öte yanından aileye gelme birkaç muhacir gelin dışında yakın çevresi hep Anadolu'dan olan birisi sıfatıyla, burada kendisini tarif ediyor Haluk Dursun hocam, birisi sıfatıyla durumu bir de biz değerlendirelim. Ama konuyu çok dağıtmamak amacıyla dağları yani Balkan'ı bir tarafa bırakıp sadece şöyle bir Tuna'ya göz atalım. Bizim gönlümüzde neyi var neyi yok. Hele bir ağırlığını tartalım Tuna'nın. Sonra yola revan olup aheste aheste tıpkı bu programda sizlerle birlikte yaptığımız gibi aheste aheste kültür coğrafyamızda
bir
dolaşalım.
Bir yolculuğa çıkalım değil mi?
Tuna'yı arayalım.
Evet.
İşte biz bu programda bugün, dün ve bugün ve yarın Tuna'yı arayarak belki biraz aheste, belki biraz hızlı bir yolculuğa çıkmış olduk. Sevgili Hanım, Tuna Nehri'nin gönlümüzde apayrı bir yeri var. Çünkü Tuna bizim Avrupa'da kurduğumuz medeniyetin bir nişanesidir. Çünkü Tuna bizimle beraberken, bizken o topraklarda yaşanan huzurun şahidi ve adeta şahidesidir. Tuna bizim Avrupa tarihimizin, yani Avrupa-i Osmani dediğimiz, Avrupa-i Osmani adıyla kurduğumuz medeniyetin adından başka bir şey değildir. Bu konuda Magris'in bir tespiti var. Diyor ki Selin'e göre, tarihçi Selin'e göre imparatorluk tarihini barındıran Tuna evrensel pisliğin ve şiddetin kokuşmuş nehridir. Selin böyle düşünüyor olabilir. Oysa bizim için Tuna insanlık tarihinin temizliğinin, berraklığının aktığı nehirdir. Bize göre tarih Tuna'nın o masmavi sularında saçlarını yıkar. Saçlarını yıkanmakla kalmaz, yıkanır. Yıkanmakla kalmaz, bazen çığlık atar, bazen sessizce artık gönülden söylediğimiz şarkılarımıza, türkülerimize eşlik eder. Tuna Nehri bir yanıyla edebiyat, şiir, resim kültürünü taşırken bir yanıyla acıları, sevinçleri, savaşı, barışı, toplumsal çatışmaları, isyanları ve toplumsal uzlaşıyı, toplumsal birliktelikleri, diğer bir yönüyle de ülkelerin sınırlarını çizmeyi, yani sınır olmayı, ülkelerin kuruluşlarını ve ülkelerin yıkılmalarını taşır. Tuna öylesine geniş bir gök kuşağıdır adeta. Tuna bizim kalbimizde kök salmış bir sevdanın adıdır. Bu sevda ile beslenmiş, bu sevda ile kültürler yakmış ve biz bu sevda ile şaha kalkmışız. Bu sevdadan ayrı kalışımız bizim için kapanması mümkün olmayan bir yara açmış garip gönlümüze. O yara sırtımızdan kalbimize saplanmış kara saplı bir bıçak gibi duruyor. O yara biz nefes aldıkça hala kalbimizi, yüreğimizi acıtıyor ve acıtmaya devam ediyor. Şimdi bir göçmen kızı gördün Tuna boyunda ya da gördün mü Civan Ali şimdi Tuna boyunda diye neden türküler yaktığımızı Tuna'yı anlayınca, Tuna boyunu anlayınca ancak idrak edebiliriz. Üstelik de Tuna vilayeti Osmanlı Devleti'nin kurduğu o beyler beyliği sisteminden, sancak sisteminden ayrılarak vilayet sistemine geçtiği zaman kurduğu ilk vilayetin adı Tuna vilayetidir. Bilenler bilir, ne köprüler sadece iki karayı birbirine bağlayan mekanlardır, yapılardır, ne de nehirlerden sadece su akar. Köprüler aynı zamanda insanları, gönülleri, medeniyetleri, yaşamları birbirine bağlarken nehirlerden de sevgi, hasret, sevda, vuslat arzusu, firkat yarası akar. Tuna'dan sularla birlikte tarih akar. Tuna'dan sularla birlikte edebiyat akar. Tuna'dan sularla birlikte sanat akar, musiki akar ve her yönüyle büsbütün bir hayat akar. Tuna'dan asırlar boyunca akan insanlıktır, gayrettir ve bizim için Allah'ın rızasına nail olma arzusu ve isteğidir. Tuna, Moaç'ta, Nibolu'da, Moaç'ta, Nibolu'da varak, Estergon'da subaşı duraktır. Zaferlerimizle coşan, yüce yaradanına koşan Tuna, Plevne'nin yarası, Viyana'nın yası, hezimetiyle karalar bağlayan bir nehirdir. Devam edeyim mi? Ben
hocam şöyle, şimdi siz öyle edebi, öyle tatlı tatlı anlatıyorsunuz ki siz anlatırken kendimi o Tuna'nın üzerinde böyle sanki bir sandalla yolculuk ediyor gibi hissettim. Ta o ilk doğduğu yerden aktığı ve sonrasında ulaştığı Karadeniz'e kadar. Hani dediniz ya sınırdır aynı evet. zamanda hem de yalnızca suyu taşımaz, aynı zamanda kültürü taşır, edebiyatı taşır, barışı, sevgiyi iyi taşır diye. Ama tabii bir de açtığı yara da var. O da biraz açıkçası hüzünlendirdi beni. Çünkü bir medeniyet gitti Tuna boyundan ta oralara. Ama şimdi o topraklarda bilmiyorum halen hatırlanıyor mu Osmanlı'nın gücü? Halen hatırlanıyor mu orada yaşayan kişilerde o Tuna'nın götürdükleri? Bir an onu düşündüm siz anlatırken.
Yok, güzel düşünmüşsünüz. Şöyle hatırlanıyor. Mutlaka bilirsiniz. Bizim iki Viyana kuşatmamız var. Birincisini Viyana'nın ayaklarından yapmışız. Kanuni Sultan Süleyman tarafından da alamamışız. Evet. İkincisini Mersonlu Mustafa Paşa tarafından yapmışız. Bu da Viyana'nın başından yaptığımız bir kuşatma. Ne yazık ki ikisinde de başarılı olamamışız. Ben Demir Goran'dan öncesi de 22 olsaydı Edirne olurdu diye bir espri yaptım.
Evet, dinleyicilerimize bakın, müsaadenizle paylaşayım hocam. Espri havada kalmasın. Sevgili dinleyiciler, bizim telefon numaramızın sonu 21 ile bitiyor ya. 463 34 21 ile bitiyor. Hocam dedi ki 21 değil de keşke 22 olsaymış, Edirne'yi de anardık dedi. O espriden yola çıkarak şimdi devam etmiş olalım hocam, dinleyicilerle paylaşmış
evet, bakın,
olayım.
Evet, bakın niye Edirne olsaydı iyi olurdu dedi. İşte bizim Tuna'daki maceramızın ikincisinde yer alan Tuna, Viyana'nın fethinde 1683'te Mersonlu Kara Mustafa Paşa ki Edirne'de kaymakamlık yapmış. Edirne'de güzel bir çeşme yapmış. Çeşme hala ayakta. Daha çarpıcı bir şey var. Bugün onu sizinle paylaşmak istiyorum. Tuna boyundan anlamında. Birazdan Tuna'ya da geleceğim. Mersonlu Kara Mustafa Paşa Viyana kuşatmasında başarısız olmuş malumunun. Bu başarısızlıkta rivayet edilir ki Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun askerlerinin geçmemesi gereken bir köprüden geçmelerine bir paşamız müsaade etmiş. Bu paşa Melek İbrahim Paşa olarak bilinir. Tatar İbrahim Paşa olarak bilinir. İlginçtir, Merzifonlu Melek İbrahim Paşa'nın bu hıyanetinden dolayı kellesinin vurulmasını emreder ve gerçekten de kellesini vururlar. 1683'te internet yok, telefon yok, WhatsApp yok, cep telefonu yok, yok, yok, yok. O gün bu tür icralarının gerçekleştirildiğini ispat etmenin en güzel yolu öldürülenin başının bir bal sepetine konup Bağbali'ye, yani İstanbul'a taşınması, İstanbul'a getirilmesidir. Ve Melek İbrahim Paşa kendisine idam kararı uygulanırken şu tarihi sözleri söyler. Der ki benim idam edilmeme fetva veren kişiyi biliyorum. Bu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. Evet, benim başımın kesilmesini istiyor. Haklıdır, haksızdır, buna bir şey diyemem. Ama ne olur bu kuşatmanın sonu nasıl biterse bitsin, siz onun başına kıymayın. Çok ilginçtir. Başının vurulmasına fetva veren kişiyle alakalı İbrahim Paşa'nın söylediği sözler çok ilginçtir.
Evet, çok çok manidir.
Karar uygulanır. Melek İbrahim Paşa'nın başı bir bal sepetinde Viyana'dan İstanbul'a getirilir. Ama İstanbul'a kadar getirilmez, ilginçtir, Edirne'ye getirilir. Edirne'de bir kabristana, hastane kabristanında, Sarıcapaşa mahallesinde hastane kabristanına defnedilir. Sezin Hanım, çok çarpıcı olan bu değil. Çarpıcı olan şu, birkaç ay sonra kuşatma başarısızlıkla biter ve Merzifonlu'nun da aynı şekilde başının kesilmesine karar verilir ve onun da başı bir bal sepeti içinde Bağbali'ye İstanbul'a getirilir. Fakat tarihi enteresan bir gerçekliktir. Enteresandır tarihin dönmesi, talihin dönmesi. Merzifonlu'nun da başı İstanbul'a getirilecekken Edirne'ye geldiğinde evet, gerek yok derler. Edirne'de bir kabristana defnedilir. Çok ilginçtir.
Evet.
Merzifonlu'nun da başı yine Sarıcapaşa Mahallesi'nde hastane kabristanına defnedilir. Daha ilginç olanı, Melek İbrahim Paşa'nın başıyla aynı kabristana defnedilir. İşte 21-22'nin sırrı budur. Bizim Tuna boyunda yaşadığımız iki tane başarısız olan kuşatmadan, ikincisinden sonra yaşadığımız hazin olaylardan bir tanesi budur.
Evet.
Enteresan olan şu, İkinci kuşatmadan sonra, yani 1683 aynı zamanda bir imparatorluğunun da baş aşağı doğru gidişinin de tarihidir. Çok tarihi derinliklere girdik, çok kelleler aldık ama hemen İtalyan albayın sinonimi Tuna için 1873 yılında
hocam yazdığına... özür dileyerek bu arada son birkaç dakikamızın içindeyiz, onu da hatırlatmak isterim.
Eyvah.
O kadar tatlı tatlı anlatıyorsunuz ki vallahi araya girip de bölmek istemedim hiç.
Peki, benden sonra Memiş okuyucu kardeşim evet. var bugün. Onu da zevkle bekliyoruz, izlemek istiyoruz. O zaman hemen toparlıyorum.
Zaten hocam burada. Biz her hafta Tuna boyunda sizinle tatlı tatlı gezinmeye devam edeceğiz. Bazen hüzünlü, bazen neşeli. Siz bugünkü sohbetimizi böyle balla sonlandırın. Sonrasında biz önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim.
Devam
dilerseniz.
Edelim. Peki balla ve Edirne'yle sonlandırmış Peki. olalım. Önümüzdeki hafta devam edelim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Biz teşekkür ediyoruz değerli hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Her pazartesi olduğu gibi. Bugün bu muazzam nehrin kültür ve medeniyet havzamızı nasıl şekillendirdiği üzerine konuşmaya başladık değerli hocamızla. Ama işte zaman da tıpkı Tuna Nehri gibi akıp git geçtiği için bugün balla sözümüzü noktaladık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden sözlerimize devam edeceğiz. Güne Bakan müzikle devam ediyor şimdi.
Kalbi kırık görüyordum, çıkmıştım yola. Az uzakta bekliyordu Saraybosna. Üsküp'e varmıştım, köprüde onu gördüm. Tuna Nehri taştı birden, ben o an öldüm.
Yapma bunu, yapma Balkan kızı. Ateş atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi, hayra. Gözleri yeşil kumla saçı. Çiçek açmış Balkan kızı. Olur belki maaşın valla. Ateş atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi, hayır. Gözleri yeşil kumla saçı. Çiçek açmış Balkan kızı. Olur belki maaşın bağlı.
Unuturum sandım.
Gece gündüz bekledim de yine gelmedin. Tuna Nehri'nin şahidindir, beni sevmedin. Yapma bunu, yapma Balkan kızı. Ateşi atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi, hayda. Gözde yeşil kumra saçı. Şişe kaçmış Balkan kızı. Olur verdim aşığın valla. Yapma bunu, yapma Balkan kızı. Ateşe atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi, hayran. Gözde yeşil kumra saçı. Şişe kaçmış Balkan kızı. Olur verdim aşığın valla. Başım
söz uçar.
Olabildiğince birey kimliği kazanmış olan, farklılıkları daha iyi anlayıp daha çok içinde zenginleştirebilme kapasitesi geliştiren, yeni çağın gölgesinde yeni bir dindarlık anlayışı ortaya koyan, gelişen, ortaya çıkan şehirleri kendi yaşayışıyla bütünleştiren ya da yaşayışını gelişen şehirlerle birleştiren bir toplum teşkil etti. Her neresinden istersek bakalım, hangi pencereyi istersek açalım, bu yeni insan yaşama, anlama ve bu dünyayı anlamlandırma biçimiyle bizim insanımızdır, bizim şehrimizdir, bizim şehirli dindarlığımızdır. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Söz Uçar köşemizde yazar Memiş Okuyucu telefon hattımızın diğer ucunda son kitabı Türkiye'de Şehirli Dindarlık kitabını konuşacağız. Sayın Okuyucu, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum efendim.
Biz teşekkür ediyoruz. Köşemize sizin cümlelerinizle başlamak istedik. Kitabımızın arka sayfalarında yer alan o güzel cümlelerle başlamak istedik. Ama müsaadenizle ben biraz sayın okuyucu dinleyicilerimize tekrar hatırlatmak isterim. Programımızda sevgili dinleyiciler portresinde bir köşemiz vardı öncelerinde. O köşede sayın okuyucuyla güzel sohbetler ederdik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda defalarca program yaptı. Sesini sizlere duyurdu ama ben müsaadenizle bir kez daha kendisinden rica etmek istiyorum. Bize kendinden biraz daha bahsetmesini ve bu kitabın oluşma sürecine kadar neler yaptığını konuşalım diyerek başlamak istiyorum sözlerimi.
Tabii ki efendim. Şimdi Türkiye'de şehirli dindarlık deyince önce bizim özellikle fikri, ilmi, kültürel ve eğitim alanındaki son 100 ila 150 senelik tarihi gelişimimizi bir göz önünde bulundurmak ve kısa bir o alana yolculuk yapma ihtiyacı hissettim. Hangi alanda bir tanımlama ya da gündelik hayatımıza yansıyacak bir açıklamaya başvuracak olsak mutlaka son 150 senelik dönüşüm ve değişim dönemimizi bir gözden geçirme ihtiyacı hissettiğini gördüm ben. Bunun toplumun tüm alanları için geçerli olduğunu gördüm. Ve zorlu bir 150 sene bu, son 100-150 sene. Bu alanda da yaşayışımıza, günlük hayatımıza, gündelik hayatımıza yön veren pek fazla etken, faktör olduğunu gördüm. Tabii medeniyetimizin son özellikle 6-7 asrında Türkler yeryüzünde, yeryüzü medeniyetine yön vermiş, uygarlıklar kurmuş, muhtelif kıtalarda muhtelif devletler kurmuş bir kimliği temsil etmekteler. Bunların bu kimlik alanını çalışırken bir şey dikkatimi çekti. Son 150 senede tabii batıdaki gelişmeler deyim yerindeyse bizim binit diye tasvir edebileceğimiz, tavsif edebileceğimiz, açıklayabileceğimiz bu medeniyet aygıtının batıda daha farklı geliştiğini, daha hızlı geliştiğini görüyor. Bizim iki ya da üç nesil önceki ilim, fikir, düşünce ve eğitim adamlarımız. Bir deyim yerindeyse aygıt değişikliği. Yani bizi daha hızlı aygıtlarla geçen batıya karşı bizim sistem, düşünce ve metodoloji olarak bir değişiklik düşüncesi. Bunun başlangıç tarihi 1839 Tanzimat Fermanı.
Evet.
Toplumda tabii bir sarsıntı, bir düşünce alanında bir yenileşme ihtiyacını birlikte doğuruyor. Bunların hepsi birlikte geliştirirken 19. asrın sonunda yani 1900'lü yılların başına geldiğimizde Darülfünun'da şekillenen bir toplumsal anlayış var. Bu anlayış duyguda, düşüncede, kavrayışta, anlayışta, yaşayışta ve idrakte ortak benzerlikler ve benzeşiklikler gösteren bir anlayış. Bu anlayışın birleştirildiği nokta Darülfünun oluyor. Ve orada da bir sembol isim var Darülfünun'da görev yapan. Hı. Mehmet Akif.
Evet.
Mehmet Akif'i düşüncesiyle, duygusuyla, toplumsal meseleleri kavrayış şekliyle, idrakiyle bu toplumda sembol şahsiyetlerden birisi haline gelmiş bir isim. Biliyorsunuz milli mutabakat metnimiz olan yani bir toplumsal şemsiye metin olan İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif.
Evet.
ta 1900'lü yılların başından itibaren toplumda bir fikri önder haline gelmeye başlıyor. Çalışmalarıyla, yazılarıyla, düşünceleriyle. Sonra bir sistem arayışında en somut hal Cumhuriyet dönemiyle birlikte başlıyor. Ve bu Cumhuriyet dönemiyle birlikte devam eden sistem, fikir ve düşünce arayışları 21. asra, yani günümüze gelince daha somut bir şekil alıyor. Burada şu ayrımı yapmak gerekiyor. 1989 yılında ideolojiler çağı komünizmin yıkılmasıyla bitti bir yönüyle. Yani 19. asırda başladı ideolojiler çağı ve 1989 yılında komünizmin yıkılmasıyla tekrar tarih sahnesinden silindi diyebiliriz. Diğer yüzünde birkaç tane ideolojik devlet şurada burada kalmışta da bunlar da tarihin mevta olmuş fikri akımları diye bakabiliriz.
Evet.
Durum böyle olunca millet ve medeniyet olarak 21. asrın başında bize tekrar tarihin yeniden döndüğünü gördüm. Ve bunun kitabını yazmaya karar verdim. Bunun adını da Türkiye'de Şehirli Dindarlık olarak koydum. Bunun sebebi de duyguda, az önce bahsettiğim duyguda, düşüncede, kavrayışta, anlayışta ve yaşayışta son 100-150 senelik fikri dönüşümümüzün daha olgun, daha tekemmül etmiş bir noktaya geldiği tespitiyle buradan hareketle bu kitabı yazmaya karar verdim.
Emeklerinize sağlık. Sayın okuyucu, aslında belki şehirli dindarlık kavramını algılayabilmek için dindarlık nedir ve neden şehirli diye bir ayrım yapma ihtiyacı duyuldu? İsterseniz böyle devam edebiliriz. Hani o ayrımı da dinleyicilerimize daha iyi fark ettirebilmek adına.
Tabii ki. Şimdi günümüzde biliyorsunuz şu an itibariyle Türkiye'nin %90'ına yakın bir kısmı şehirlerde yaşamaya başladı. Ya da şehirleşme,
evet,
ülke nüfusunun %90'ına...
Köyden kente göç oldu yıllardır.
Evet. Gelişen yıllar içerisinde daha şehirli bir toplum haline geldik.
Evet.
İslam'ın ilk doğuşunda da Hazreti Peygamber biliyorsunuz Medine'de, medeni, şehirli demek aslında.
Evet.
Esas sistemini, inanç sistemini Medine'den, yani medeni toplum, şehirli toplum üzerinden kurmaya çalıştı. İnsanları Medine'de toplanmaya teşvik ve davet etti. Çevrede ve dışarıda yaşayanları. Dolayısıyla şehirli anlayış, idrak, bakış ve bir sosyoloji olarak daha gelişmiş bir sistemi temsil etme noktasına geldi. Günümüzde de daha şehirli bir toplum haline geldiğimize göre bu şehirli toplumun ortak değerleri nedir? Bir arada tutan, bunu birleştiren, aynı ülkeler etrafında toplayan şey nedir? Bu tabii ki dindir. Yani din ilk insanda itibaren vardır ve insanların insanlar için vardır.
Tabii din. İnanmak din. İnsana özgü, çünkü inanmadan yaşayamıyoruz.
Evet, insan bir dine inanma ihtiyacı, evet, içerisindedir. Şimdi ideolojiler çağının 1989'da komünizmin yıkılmasıyla bittiğini söylemiştik. Türkiye'de bu tarihten sonra yeni bir döneme, yeni bir yüzyıla, yeni bir devre kapı açtı aslında. Tarihte medeniyetler kurmuş, devletler kurmuş, birçok kıtada devletler meydana getirip cemiyetleri, toplumları, ülkeleri, kıtaları yönetmiş bir milletin mirasçıları olarak biz de bu topraklarda fikri, ilmi, eğitim ve kültürel açıdan bir olgun noktaya geldiğimizi görüyorum, düşünüyorum ve bunu tespit ettiğimi söyleyebilirim. Bu noktada peki bizi bir araya getiren, bizi aynı duygular etrafında birleştiren, aynı anlayış ve idrak etrafında bir düşünce oluşturan bu ortak nokta nedir? Ben bu ortak noktanın şehirli dindarlık, yani daha gelişmiş bir kültürel ortamda oluşmuş şehirli dindarlık. Dindarlık derken tabii her insan bir dine inanma ihtiyacı içerisinde ve bu dine inanma ihtiyacını tarihin ilk insandan itibaren ki devirlerinden itibaren hep dinler gönderilmiş insanlar için. Bugünkü dinimiz ve dini ihtiyacımızı biz 100 yıllık dönüşüm ve bu oluşum zamanımızda özellikle tekemmül ettirebileceğimiz, ettirmek için uğraş verdiğimiz muhataralı dediğimiz son 100 yılda ya da zorlu geçtiğini söyleyebileceğimiz, ifade edebileceğimiz son 100 yılda bir kültürel ortam oluştu. Bir çatı değer noktasına ulaştı Türkiye 21. asrın başında. Bu birleştirici, toplumu bütünleştirici, bir arada yaşama iradesini ve ülküsünü güçlendirici bir şehirli dindarlık kavramıyla ifade edilebilir. Ben bunu böyle gördüm, böyle anladım ve böyle yorumlayarak bu şehirli Türkiye'de şehirli dindarlık adlı eserimizi ortaya çıkardığımı söylemeliyim ben.
Emeklerinize sağlık. Şimdi şöyle bir konudan da bahsetmişsiniz. Özellikle Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemi ve sonrasına kadar. Dini eğitimden din eğitimine geçiş diye bir bölüm var örneğin. Demek ki bir sistem değişikliği var. Bu sistem değişikliği nasıl cereyan etti? Cumhuriyet döneminde süreç nasıl devam etti? Hangi kurumlar sürdürdü bu sistem değişikliğini? Biraz da bundan bahseder misiniz kitabınızda yer alan bölümlerden?
Tabii ki. Kısaca bahsedeyim hemen. Dini eğitimden din eğitimine geçiş. Şöyle kısaca bahsedeyim. Şimdi daha önceki, yani bizim Tanzimat'tan önceki sistemimizde bütün sistemimizi dini anlayış belirliyordu. Yani milletimizin medeniyet kuran tefekkür ve düşünce anlayışı doğrudan dini referans alarak gündelik hayatımıza ait tüm alanları, tüm sistemleri, bunun içinde eğitim öğretimi dahil, alanı dahil, devlet sistem yönetim alanları dahil, din doğrudan belirleyen bir mekanizmaydı. Ancak biz Tanzimat'tan itibaren şuna karar verdik. Modern hayat diye ifade edebileceğimiz, seküler hayat diye ifadelendirebileceğimiz batıdan sistem alınışını o tarihten itibaren belirledik. Bu tarihten itibaren din alanı belirleyen değil, alanda sistemin belirlediği bir alana deyim yerindeyse getirildi. Bunu ifade etmek istedik oradaki o söylemle. Cumhuriyet döneminde ise biliyorsunuz klasik sistemimizde bizim medreseler vardı. Tabii düşünce, tefekkür, devlet ve askeri alanda gerileme olunca medreselerin yerine yeni okullar, yeni mektepler açıldı. Özellikle 19. yüzyıl, yani 1800'lü yıllardan itibaren açıldı. 1827 yılında açılan her yıl Mart ayında tıp günü olarak kutlanan ülkemizdeki en eski mekteplerden birisi Mektebi Tıbbiye'nin açılışıdır. Evet. 14 Mart 1827. Her yıl doktorlarımız tıp bayramı olarak kutlar bu günü. Modern anlamda açılan ilk okuldur Mektebi Tıbbiye 1827'de. Ondan sonra medrese sisteminin dışında hayatın tüm alanları ve tüm mesleklerini içine alan modern mektepler açılmaya başlandı. 1800'lü yıllardan itibaren. Cumhuriyet döneminde gelindiği zaman bunun hem mektepleri açılmıştı hem de bu iki sistemi telif eden, yani birleştiren bir münevver zümre, bir aydın zümre yetişmişti. Tabii ki Ali Fuat Başgil'in ifadesiyle Cumhuriyet dönemini şöyle ifade eder. Ölmek istemeyen bir mazi ile yeniden doğuş yaşamak isteyen bir yeni sistem mücadele halinde der Ali Fuat Başgil Hoca merhum. Bizim selametimiz bu ikisinden birisinin diğerini yok etmesi ya da birisinin galip gelmesi değil. Bizim selametimiz, yani Türkiye'nin selameti bu ikisini birden telif eden yeni bir anlayış oluşturmak der. Yani birbirini yok etmek değil,
birbirinin içine geçen belki
üzerinden bir noktada buluşmak diye ifade eder merhum Ali Fuat Başgil Hoca. Cumhuriyet döneminde Türkiye tabii epey zorlu dönemler, zorlu denemeler dönemi geçirdi. Eğitim kurumları olarak mekteplerin adını okul olarak değiştirdi. Ve klasik medrese sistemini tamamen kendi gündeminden çıkararak okul sistemine geçti. Burada şunu belirtmek lazım. Medrese sistemini bugünkü anlamda tam neye karşılık gelebilirdi? Tam anlayabilmek için şöyle diyebiliriz. Medrese sistemi özel ve özerk bir sistemdi. Dolayısıyla öyle bir anlayış vardı. Okul ve mektep sistemi ise 19. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan kamu eğitimciliğinin bir parçası haline geldi okul sistemi. Yani kamu eğitimin eğitim hayatının tümünü ve neredeyse tamamını kontrol ve yönlendirme noktasına geldi. Dolayısıyla bu çerçevede Cumhuriyet döneminde oluşturulan eğitim kurumları ve Diyanet İşleri Başkanlığı, klasik sistemde toplum hayatını yönlendiren Şeyhül İslamlığın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'yla günümüze kadar dini hayatımızı ve eğitim hayatımızı yönlendiren bir çerçeve dindarlık alanı oluştu. Günümüzde tabii bunun içine küresel sistem ve teknolojiyi de dahil eden bir etkileşim ile 21. yüzyılın başında Türkiye'ye ben yeni bir pencere açıldığını ifade etmeliyim efendim.
Evet. Bu arada sayın okuyucu son birkaç dakikamızın içine giriyoruz. İsterseniz bu dakikalarımızda Türkiye'de şehirli dindarlığa hayat veren isimlerden de bahsediyorsunuz kitabınızda. O isimleri, evet. O değerli isimleri de anarak sözlerimizi yavaş yavaş sonlandırabiliriz.
Tabii ki. Ondan da kısaca bahsedeyim. Türkiye'de şehirli dindarlık denirken ben 7 ismi inceledim. 7 ismin çalışmalarına, diyalektiğine, metodolojisine ve sistematiğine yakından baktım. Günümüz şehirli dindarlığına örnek ve model olabilecek hayat veren 7 ismi incelediğimi söylemeliyim. Bu 7 isim, birincisi, önce merhumları ifade edeyim. Ali Fuat Başgil, Mahir İz, Celalettin Ökten ve Hamdi Akseki. Ali Fuat Başgil bunlardan ilim alanında, hukuk alanında ve siyaset alanında bu topluma hizmet etmiş. Eskiyi bilen, klasik sistemi bilen, yeni sistemi de dünya çapında bilen bir büyük münevverimiz. Oluşturduğu fikir ve düşünce akımıyla bugün yetiştirdiği binlerce talebeyle örnek olmuş bir isim. Mahir İz, Abdullah Mahir İz Hoca ise kendisi ömür boyu mektep haline gelmiş. Kendisi bir mektep görevi görmüş. Yetiştirdiği talebeleri içerisinde 50'ye yakın akademisyen başta olmak üzere ticaret ve diğer hayat sahalarında pek çok talebe yetiştirmiş. Hayatını bu ülke için bir mektep haline getirmiş bir muallim, örnek muallim. Buna fikir adamı diyebiliriz, edebiyat adamı, kültür adamı diyebiliriz. Pek çok da cephesi var Mahir İz Hoca'nın. Bir diğeri de üçüncü isim Celalettin Ökten Hoca. İmam Hatiplerin kurucusu. Hayat fikir çizgisi aynı diyalektikle, diğer isimlerle aynı diyalektik, aynı bakışla örtüşen bugünkü şehirli dindarlığın deyim yerindeyse çatısını oluşturan fikri temeller diyebileceğimiz öğrenci ve talebe hareketinin temellerini atan isimlerden birisi. Bir diğer dördüncü isim Ahmet Hamdi Akseki. Ahmet Hamdi Akseki Hoca da bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatımızın fikir ve teşkilat olarak ve altyapı, fikri altyapı olarak banisi diyebileceğimiz, yani kurucusu, oluşturucusu ve ruhunu veren isim olarak bu şehirli dindarlığımızın bugünkü haline hayat veren isimlerden birisi. Yaşayanlardan da 3 tane ismi
son saniyelerimizde onları da sevgiyle anarak sözlerimizi noktalayalım sayın okuyucu.
Tayyar Altıkulaç yaşayan isimler bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nın son şeklini veren teşkilat ve yapı olarak. Bir diğeri felsefe alanında Mehmet Aydın ve en sonuncusu da D. Mehmet Doğan. Fikir kültür alanında bugünkü Türkiye'de eserleriyle kurduğu Yazarlar Birliği teşkilatıyla oluşturduğu fikir, akım, düşünce ve yaşayıştaki ortak çatı anlayışa verdiği katkı olarak bu 7 ismi zikredebiliriz.
Evet, sayın okuyucu bu arada o değerli isimleri elbette Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olanları saygıyla rahmetle anıyoruz. Günümüzdeki değerli isimleri de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Size de çok teşekkür ediyoruz. Böylesine kıymetli bir kitaba ön ayak olduğunuz için, okuyucularınızla buluşturduğunuz için tıpkı soyadınız gibi. Çok çok teşekkür ediyoruz ayrıca yayınımıza katıldığınız ve aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. TRT'mize de bu imkanı bana verdiği için, sesimizi duyurmaya imkan verdiği için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgiyle saygılarla uğurluyoruz efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde yazar Memiş Okuyucu telefon hattımızın diğer ucundaydı. Türkiye'de Şehirli Dindarlık kitabı üzerine konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne Bakan.